Ayrım 4. Kürtçülük 1787-1923 Bilal Şimşir. Sayfa 34. İttihat-ı Osmani ya da İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kuran 5 genç, yurtları yakın tehdit altında olan öğrencilerdi. Bunlardan ikisi olan Kafkasyalı Mehmet Reşit ile Bakülü Hüseyinzade Ali, Rus, Ermeni ve Gürcü tehditlerini görmüş ve Osmanlı Birliği'ne sarılmışlardı. Cemiyetin bir diğer kurucusu Ohrili yani Makedonyalı İbrahim Temo idi. Makedonya, Osmanlı Devleti'nden koparılma tehdidiyle karşı karşıya bulunan önemli bir vilayetimizdi. Ayestefonos Antlaşması ile Bulgaristan'a bırakılmış, Berlin Antlaşması ile geri alınmıştı. Kefeni yırtarak kurtulmuştu ama Makedonya üzerinde Bulgar emelleri de devam ediyor ve Yunan ve Sırp emellerini de kamçılıyordu. Makedonya Müslümanları kaygı içindeydiler. Yine yurtları elden gidebilirdi. Makedonyalı İbrahim Temo da herhalde Osmanlı Birliği'ni yaşatma ihtiyacını duymuştu. Kurucu beş gençten son ikisi Anadolu ve Kürt kökenliydi. Arap Kirli Abdullah Cevdet 1869-1932 ve Diyarbakırlı İshak Sükuti 1868-1903. Bunlar da yurtlarının Büyük Ermenistan projesiyle yutulmak istendiğini görmüş ya da sezmiş olmalıydılar. İttihat ve Terakki'nin temelini atmış olan 20 yaşlarındaki bu 5 jön Türk'ün birleştikleri ortak düşünce Osmanlı vatanının bölünmez bütünlüğü idi. Vatanın birliğinin 1876 anayasasının yeniden yürürlüğe konması ve reformlar yapılmasıyla sağlanabileceği yolundaki inançları çıkış noktaları olmuştu. Ancak kuruluşundan iktidar oluncaya kadar geçen zaman içinde İttihat ve Terakki Cemiyeti şekilden şekile girmiştir. Çok çeşitli gruplar sırf Abdülhamit rejimine muhalefetleri dolayısıyla Jön Türk hareketi içinde yer almışlardır. Bunların içinde Osmanlı Birliği'ne inanmayan bölücüler dahi yer almıştır. Jön Türkler çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde, Balkan ülkelerinde ve Mısır'da pek çok gazete çıkarmışlardır. Bu renkli ve sayıları çok kabarık olan Jön Türk gazetelerinin arasında bir tane de Kürtçü gazete görülmüştür. Kürdistan adını taşıyan Türkçe Kürtçe çıkan bu gazete 1898'de İngiliz denetimi altındaki Kahire'de yayımlanmaya başlamış, sonra Cenevre'ye ve oradan da İngiltere'nin Folkestone şehrine taşınmıştır. Meşrutiyetle bir ara İstanbul'a getirilmiş ve 1914'te tekrar Mısır'a taşınmıştır. Bu gazeteyi Bedirhan ailesi çıkarmıştır. Önce Bedirhan Paşa'nın oğulları Mithat, Abdurrahman, sonraları da Paşa'nın torunu Süreyya Bedirhan 1883-1938 tarafından yayımlanmıştır. 1898-1908 yıllarında Stockholm'da Osmanlı elçisi bulunan Kürt Şerif Paşa da Jön Türklerin Avrupa'daki liderlerinden Ahmet Rıza Bey'e para yardımlarında bulunmuştur. Temmuz 1908'de meşrutiyetin ilanı üzerine Türkiye'de mantar gibi birçok dernek kuruldu. O coşkulu hürriyet günlerinde ilk defa Kürt adı taşıyan bazı dernekler de ortaya çıktı. Osmanlı Kürt, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti, Kürt Neşri Marif Cemiyeti gibi. Daha sonra da Kürt Hevi Talebe Cemiyeti kuruldu. Bunlardan en çok bilineni Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti'dir. Kürt Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği olarak sadeleştirilmiştir. Bu derneğin kuruluşunda tanınmış 3 Kürt ailesi başı çekmiştir. Bedirhan Paşa ailesi, Şeyh Ubeydullah ailesi ve Baban ailesi. Bu 3 aile Türkiye'de Kürtçülüğün başını çekmiş olan ailelerdir. Şeyh Ubeydullah'ın oğlu Seyyid Abdülkadir kendisini Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti'nin ömür boyu başkanlığına seçtirtmişti. Türkiye 1914 yılında Almanya'nın yanında Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Bu büyük savaşta Osmanlı Devleti'nin müttefikleri Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan idi. Düşmanları ise en başta İngiltere, Fransa, Rusya ve sonra İtalya idi. İngiltere, Fransa ve Rusya 1916 yılında mektup değiş tokuşu ile gizli antlaşmalar yapmıştır. Sykes-Picot adı verilen bu anlaşmalarla Anadolu 3 büyük müttefik devlet arasında şöyle parçalanıp bölüşüldü. 1. Rusya, Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis bölgelerine Trabzon'un batısında Karadeniz kıyısında saptanacak bir noktaya kadar kendisine bağlayacaktır. Kürdistan'ın Van ve Bitlis'in güneyinde Muş, Siirt, Dicle'nin akım yolu, Ceziretül İbnil Ömer, Amadiye Egemen Dağların tepeler çizgisiyle Mergavar bölgesi arasındaki bölümünün Rusya'ya verilmesi karşılığında Rusya Aladağ, Kayseri, Akdağ, Yıldız Dağı, Zara, Egin ve Harput arasında kalan toprakların iyiliğinin, mülkiyetinin Fransa'nın olmasını kabul etmektedir. Ayrıca Mergavar bölgesinden sonra Arabistan'ın sınırı şimdiki Osmanlı-Acem sınırını oluşturan dağların tepe çizgisini izleyecektir. Bu sınırlar genel olarak belirtilmekte olup ileride yerinde toplanacak olan sınırlandırma komisyonunun önerebileceği ayrıntılara değin değişiklikler saklı kalacaktır. Ertesi yıl Rusya'da ihtilal oldu. Çarlık devrildi. Bolşevikler iktidara geldi. 3 Mart 1918 tarihinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Brest-Litovsk'ta barış anlaşması imzalandı ve Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi. Rusların Anadolu'dan toprak alma emelleri suya düştü. Anadolu'da Rusların bıraktıkları boşluğu bundan sonra Fransa ile İngiltere doldurmak isteyeceklerdir. Bu iki müttefik, Dünya Savaşı'na biraz gecikmeyle girmiş olan İtalya'yı da yanlarına katarak Anadolu'yu temsil etmeye çalışacaklardır. Kitabın son bölümü, zaman dilimi bakımından en kısa, sayfa adedi bakımından ise en uzun bölümdür. Mondros'tan Lozan'a Kürtçülük, Avrupa'nın Anadolu'da Kürdistan Operasyonu 1919-1923 başlığını taşımaktadır. Sevr Operasyonu da denilebilir. Türk milletine karşı büyük suikast artık hayata geçirilmektedir. Avrupa'nın büyük emeli son aşamasındadır. Teoriler aşılmış, uygulamaya başlamıştır. Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini. Anadolu artık kağıt üzerinde değil, fiilen parçalanacaktır. Anadolu'da bir büyük Ermenistan, bir özel Kürdistan öngörülecektir. Evet, sadece 5 yılı kapsayan bu son bölüm. Sevr bölümüdür. 5 yılın ilk yarısı Sevr Anlaşması'nın hazırlanıp imzalatılması, ikinci yarısı ise değiştirilip ortadan kaldırılması çalışmalarıyla geçmiştir. Bir çeşit gelgit yaşanmıştır. İlk yarıda Sevr'e doğru yürünmekte, ikinci yarıda Sevr'den dönülmektedir. Mondros'tan Lozan'a 624 yıllık Osmanlı Devleti'nin son 5 yılı demektir. Galip devletler düşüne taşına Sevr Anlaşması'nı hazırlamaya koyulmuşlardı. Başka hiçbir barış antlaşması üzerinde bu kadar uzun düşünülmemişti. Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ile yapılan barış antlaşmaları nispeten kısa zamanda tamamlanmış ve bu devletlere imzalatılmıştı. Sevr Anlaşması'nın tamamlanması ve İstanbul hükümetine imzalatılması ise 2 yıla yakın bir zaman almıştır. Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918'de, Sevr Anlaşması ise 10 Ağustos 1920'de imzalanmıştır. Avrupa'nın Sevr Antlaşması üzerinde çok düşünmüş olması bu antlaşmayı ellerinden geldiği kadar ağırlaştırmak içindir. Sevr bir bakıma Avrupa'nın Türklerden tarihi intikamıdır. Hazırlayanlar 500 yıllık tarihi düşünerek bu antlaşmanın Türkler için öldürücü bir belge olmasına çalışmışlardır. Osmanlı Devleti tarihe gömülüyordu. Türkler yaşayabilir yeni bir devletten mahrum bırakılıyordu. Sevr, Türkler için adeta bir idam hükmüydü. Sevr'i hazırlarken Avrupa'nın hafızası galiba çok gerilere uzanmıştı. Tarihteki Türk devletleri içinde hem Asya hem Avrupa üzerine oturan galiba yalnız bu Osmanlı Devleti olmuştu. Avrupa bunu hiç mi hiç içine sindirememişti. Afrikalı Müslümanların İspanya'da kurmuş ve 800 yıl yaşatmış oldukları Endülüs Devleti'nin Avrupa topraklarından güç bela atılıp silinmesinin ardından bu defa ta Asya işlerinden kopup gelen Müslüman Türkler Avrupa'ya ayak basmış ve kıtanın içlerine dalmışlardı. Avrupa'nın zafer sevinci kursağında kalmıştı. Türkler sanki Endülüs'ün intikamını almışlardı. Doğu Avrupa'daki barbar Cermen kavimlerinin Hristiyanlığa kazanılmasından ve İspanya'nın da Müslümanlardan kurtulmasından sonra Avrupa baştan başa bir Hristiyan kıta olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşarken Türklerin gelip bu kıtaya yeniden Müslümanlığı sokmaları Avrupa'nın pişmiş aşına su katmış fanatik aşçıları can evinden vurmuştu. Osmanlı Türklerinin 500 yıldır Avrupa'ya çektirdikleri saymakla bitmezdi. Dünya Savaşı, müttefiklerin Türklere karşı düşmanlıklarını ve hınçlarını büsbütün azdırmıştı. İngilizler bu savaşın 2 yıl sürebileceğini, bu 2 yılı koloni ya da dominyon askerleriyle çıkarabileceklerini hesaplamışlardı. Geçmişte hep öyle yapmışlardı. İngilizler kendi çocuklarını savaşlarda pek kırdırmamışlardı. üzerinde güneş batmayan Britanya İmparatorluğunu yabancılara akıllıca kullanarak küçük küçük savaşlarla kurmuşlardı. 19. yüzyıl Büyük Victoria'nın küçük küçük savaşlarıyla doludur. Bu sayede Türk nüfusunun savaşlarda eridiği bir dönemde İngiltere'de nüfus patlaması yaşanmıştı. O kadar ki İngiliz adalarından denizlere açılan İngilizler Kuzey Amerika'yı ve Avustralya'yı kolonize edebilmişlerdi. Bu defa evdeki hesap çarşıya uymamış, büyük savaş 2 yıl değil 4 yıl sürmüştü. Savaşın son 2 yılında İngiltere safkan İngiliz gençlerini ateşe sürmek ve tarihinde ilk defa mecburi askerlik hizmeti koymak zorunda kalmıştı. Bunun suçunu Türklere yüklemişlerdi. İddialarına göre Büyük Savaş Osmanlı Devleti'nin Almanya safında savaşa girmesi yüzünden uzamıştı. Türkler Çanakkale'de, Irak cephesinde, Kutel Amara'da ve başka yerlerde pek çetin çıkmışlar ve İngiliz hesaplarını alt üst etmişlerdi. Türkler yüzünden bu savaş İngiltere'ye çok pahalıya mal olmuştu. Şimdi bunu Türklere öyle ödeteceklerdi ki Osmanlı Devleti ortadan kaldırılacaktı. Orta Anadolu'da Türklere bırakılacak sözde devlet kendi ayakları üzerinde duramayacaktı. Bu devletin bütün kaynakları, bütün hukuku, bütün kurumları üçlü komisyonun İngiliz, Fransız, İtalyan denetimine sokulacaktı. Türkiye'nin bağımsızlığından, egemenliğinden eser kalmayacaktı. Böyle hazırlanmış olan ve Türkiye'yi yok etme kastını maddelerinde yansıtan Sevr Antlaşması'nda Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti ve özerk bir Kürdistan tasarısı da yer almıştır. Antlaşmaya Kürdistan başlığı altında 3 madde konmuştur. Madde 62-64. Bu maddelerde Fırat'ın doğusunda ve Ermenistan, Irak ve Suriye arasında kalan bölgede özerk bir Kürdistan kurulması öngörülmüştür. Özerk yönetim biçimi İtilaf Devletleri delegelerinden kurulacak bir komisyon tarafından hazırlanacaktır. Antlaşmanın imzalanmasından bir yıl sonra bu bölgenin Kürt halkı Milletler Cemiyeti'ne başvuracak, Kürtlerin çoğunluğunun Türkiye'den ayrı, bağımsız bir devlet kurmak istediğini ispat ederse ve Milletler Cemiyeti bunu kabul ederse, Türkiye bu bölgedeki her türlü haklarından vazgeçecektir. Sevr Antlaşması'nın tam 433 maddeden oluşmaktadır. Antlaşma 3 dilde, büyük boyda, koskoca bir kitaptır. Bunun içinde Kürdistan bölümü sadece 3 maddelik bir yer tutmaktadır. Diğer konularda, örneğin Ermenistan konusunda uzun uzun ayrıntılara girilmiş olduğu halde Kürdistan konusu yuvarlak 3 madde ile geçiştirilmiştir. Bu maddelerin anlaşmaya eklenip eklenmemesi konusunda çok tereddüt edilmiştir. İngiliz belgelerini incelerken bunu açıkça görüyoruz. İngilizler Kürtlerin Türklerden ayrılmak istemediklerini görmüşlerdi. Gerçi İngilizlerin çevresinde bulunan tanınmış bazı Kürtçüler, Kürt halkı için özerklik, hatta bağımsızlık isteklerini dile getiriyorlardı. Ama bunlar Kürt toplumunu temsil etmekten uzak kişilerdi. Hatta Kürt halkından kopmuş olan aşiretlerin tepkisini çeken kimselerdi. İngilizler, Kürtlerin Türklerden ayrılmak istemediklerini görmüş olmalarına rağmen, yine de bu üç maddeyi antlaşmaya sokmuşlardır. Ama zoraki olarak, kerhen sokmuşlardır. Çünkü yaptıkları işin doğruluğuna kendileri de inanamamışlardı. Çok geçmeden bundan dönmenin yollarını aramaya başlamışlardı. İmzalanmasından sadece 5-6 ay sonra Sevr Antlaşması'nda bazı değişiklikler yapılması söz konusu olunca İngilizlerin ilk gözden çıkardıkları maddeler Kürdistan maddeleri olmuştur. İngiltere Dışişleri Bakanlığı 1921 Londra Konferansı arifesinde Sevr Antlaşması'nın Kürdistan bölümünün antlaşmadan çıkarılmasını hükümete önermiştir. Foreign Office'in yüksek bürokratlarından Mr. Osborne ile Nicholson'ın ortaklaşa hazırladıkları 17 Şubat 1921 tarihli muhtırada Kürtlerin gerçekten otonomi istedikleri ve majesteleri hükümetinin Kürtler için herhangi bir yükümlülük üstlenebileceği konularında şüphelerimiz var. Antlaşmanın Kürdistan bölümünün çıkarılmasını öneriyoruz demişlerdir. Sevr Antlaşması'nın Kürdistan bölümü antlaşmanın kendisinden önce ölmüştü. Mart 1922'de müttefikler Ankara hükümetine yeni barış önerileri sunmuşlardı. Bu önerilerde artık Kürdistan sözü yoktu. Lozan Konferansı'nda da Kürdistan sözü açılmamıştır. Yalnız azınlıklar konusu görüşülürken bir ara müttefikler Müslüman olmayan gayrimüslim azınlıklar kavramını genişletmeye, soy, dil, din azınlıklarına da antlaşmada yer vermeye kalkıştılar. Bu girişimde Türkiye tarafından şiddetle reddedildi. Çünkü Türkiye sınırları içinde Müslümanlar azınlık değildi. Hiçbir zaman azınlık olarak görülmemişlerdi. Lozan'da azınlık sayılmadılar. Türkiye'de yalnız Müslüman olmayanlar azınlık olarak kabul edildi ve Lozan Antlaşması'na da öyle girdi. Lozan'da Musul sorunu görüşülürken de Kürtler konusu gündeme getirildi. Fakat bu defa Kürtleri Türklerden ayırmak için değil, Türklerle birleştirmek için konu gündeme getirilmişti. İsmet Paşa, "Kürtler bizdendir, Turan soyundandır. Dolayısıyla Musul vilayetindeki Kürtler de Türkiye'ye bağlanmalıdır" tezini savunmuştu. Buna da İngilizler karşı çıkmışlar ve Musul vilayetini Irak'a bağlamışlardı. Lozan'da Türk tezi kabul edilmiş olsaydı bugün Mesut Barzani de Celal Talabani de Türk vatandaşı olacaklardı ve Türkiye'nin güney sınırında bir güvenlik sorunu bulunmayacaktı. Bu son cümle tarih değildir tabii. Öylesine söylenivermiştir işte. Burada tarih dışına çıkmamaya çalıştık. Kürtçülük tarihimizden soyutlanamaz. Soyutlanmak istenirse doğru anlaşılamaz. Bu kitapta Kürtçülüğü tarihimiz içindeki yerine oturtmaya çalıştık. Kitabın meraklı okuyuculara ve araştırmacılara yararlı olacağını umuyoruz. Doktor Bilal Şimşir, Ankara, Ocak 2007. 4. ayrımın sonu, sayfa 41.